Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfevna ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilme. Değerli dinleyenlerim, aziz kardeşlerim, Rabbimizin kelamını anlama yolculuğu diye ifade edebileceğimiz tefsir derslerimiz Hucurat suresiyle devam ediyor. İlk 9 ayetin tefsirini daha önceki derslerimizde yapmıştık. Bugün Rabbimiz izin verirse 10. ayetten 12. ayete kadar hem tilavet edeceğiz, Rabbimizin kelamını okuyacağız, hem de anlamaya çalışacağız inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü'minûne ihvetun feaslihû beyne ahaveyküm vettegullâhe leallekum turhamûn. Ya eyyühellezîne âmenû la yeskhar kavmun min kavmin asâ en yekûnû hayran minhum. Asâ en yekûnû hayran minhum ve lâ nisâ'un min nisâ'. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّح۪يمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.
Aziz kardeşlerim, Hucurat suresinin 10. ayetinden 12. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Bundan önceki ayetlerde Rabbimiz müminlere Allah'a ve Resulüne karşı nasıl bir edep gözeteceklerini hatırlatmıştı. Daha sonra da özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı daha ince edepler üzerine durmuştu. Ve sonra da müminlerin kendi aralarında esasen bir barış iklimi içerisinde yaşamaları gerektiğine dikkat çekilmiş. Olur ya, araları bozulacak olursa diğer müminlere ne tür vazifeler düşüyor, bunları hatırlatmıştı Yüce Rabbimiz. Hususiyle 9. ayet bunun üzerineydi. İnsanız. Hepimiz nefis taşıyoruz. İnsan ve cin şeytanlarının vesveseleriyle bazen aramız açılıyor, soğuyor. Hatta ağır sözler birbirimize söylemiş olabiliyoruz. Daha da öteye gidilebiliyor. İnsan, beşer elbette bu tür yanlışlara düşer. Yanlışa düşen insana karşı da diğerlerinin bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk yeniden sulh ortamını, sükunet ortamını, kardeşlik ortamını tesis etmektir. İşte Yüce Rabbimiz 10. ayette, Hucurat suresi 10. ayette bütün müminlere, inananlara şu gerçeği bir daha hatırlatır. Estağfirullah. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak kardeştirler. Fe aslihu beyne ahaveykum. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, ıslah edin. Vettekullah. Allah'ın gazabından ve azabından sakının. Allah'ın azabını ve gazabını gerektirecek yanlışlar yapmayın. Hakkın çizdiği hudutları çiğnemeyin. Birbirinizle muamelelerinizde de nefsinize göre değil, Allah'ın çizdiği ölçülere göre davranın. Böyle yapın ki لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Böyle yaparsanız merhameti ilahiyeye, ilahi şefkate, rahmete, berekete erersiniz. Merhamet olunursunuz. İşte bu ayet aslında Müslümanların, müminlerin kendi aralarındaki ilişkilerde birbirlerine bakışlarını nasıl düzenleyeceklerini ortaya koyar. Bir kardeşlik hukuku vardır müminlerin birbirlerine karşı. Bir de aslında başka ayetlerde ona işaret edilir. Velayet hukuku vardır. Velayet belki kardeşliğin bir sorumluluk ciheti diyelim. Yani birbirine yakın durmaları, birbirlerini koruyup kollamaları, birbirlerinin adeta dertleriyle dertlenmeleri, işlerini deruhte etmek için birbirlerinin yardımcısı olmaları anlamına gelir. El-mü'minûne vel-mü'minât, bâduhum evliyâ-u bâd. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler buyurulur ayet-i kerimede. Demek ki bizim inananlar olarak bir kardeşlik ilişkilerimiz var, bir de velayet ilişkimiz var. Birbirimizi koruma, kollama anlamında. İman bizi efendim kardeş yapan en önemli ortak noktamız. Hepimiz Rabbimize iman ediyoruz. Hepimiz onun gönderdiği Resul'e iman ediyoruz. Onun gönderdiği kitaba iman ediyoruz. Ahirete iman ediyoruz. Ve her birimiz Allah'ı Rab, Habibi Edibini kendimize rehber ediniyoruz. Bu ortak noktalar bizi kardeş yapıyor. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları, değerleri paylaşanlar kardeştir diyor ya Mevlana. Aynen bunun gibi bu en yüksek değer olan, en yüce değer olan iman değeri bizi bir araya getiriyor. Ve bunun etrafında şekilleniyoruz. Hatta oğlumuz da olsa, babamız da olsa böyle bir iman değerinde buluşmuyorsak aynı aileden sayılmıyoruz. Yani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ın oğlu hakkında "Ey Nuh, o senin ehlinden değildir." demişti. O senin ehli uyalin sayılmaz. Neden? Çünkü o Allah'a iman etmiyordu. Çünkü o babasının yolunda babasıyla aynı değerleri paylaşmıyordu. İbrahim Aleyhisselam'a da babasına istiğfar etti diye olmadı dedi Rabbimiz, olmadı. Çünkü baban dedi putlara tapıyor. Ortak noktanız yok. Ortak noktalar olmayınca orada bir bağ kopuyor. Yani iman bağıyla bağlanmayan fertleri bir başka kardeşlik birbirine bağlı tutamıyor. Anne babanız bir olsa da zahiren ceset kardeşliğiniz belki ifade edilebilir, tamam. Ancak Allah'ın istediği anlamda bir kardeşlik hukuku tam doğmuyor. Burada Yüce Rabbimiz kardeşlerin de birbirleriyle geçimli olmalarını istiyor. Anne baba olarak bazen yavrularınız arasında diyelim bir soğukluk hissetseniz üzülürsünüz. Hele hele birbirine acı sözler söylüyorlarsa sizin de yüreğinizi kanatır onlar, o sözler incitir. Hele hele el kol hareketi tarzında düşmanlık seviyesine eriştiyse de adeta kahrolursunuz. Onlardan daha fazla incinirsiniz. Haklı haksız belki ayırt etmeden her birine kırılırsınız. Evladım sen haklısın ama dersiniz, ona da buruksunuzdur. Sen de onu idare etmeliydin anlamında öyle bakarsınız. Alemlerin Rabbi olan Allah da Celle Celaluhu hususiyle mümin kullarının bir iman temelinde bir araya gelmiş kulların birbiriyle didişen, birbirine ağır sözler söyleyen, birbirine adeta fiili tecavüz diye ifade edebileceğimiz düşmanlıklar sergileyen kimseler olmasını asla istemiyor. Bunun için de diğer müminlere vazife yüklüyor. Siz kardeşlerinizin arasını ıslah edin, bulun, onları barıştırın. Çünkü bazen insanlar kendi kendilerine nefisleriyle baş başa kaldıklarında barışmak istemeyebilirler. Ama birileri koluna girerse, efendim kardeş insanız ve elhamdülillah müminiz, birbirinize yanlış yapmış olabilirsiniz. Bazılarını affedin, bazılarını görmezden gelin. Hadi şurada bir helalleşiverin, bir kucaklaşın bakalım. Allah ve Resulü sizin bu halinizden memnun olacaktır diyerek insanların arasını bulmaya gayret etmek lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farzlardan sonra Allah katında en fazla sevilen ve razı olunan ibadetin arası bozuk insanların arasını bulmak olduğunu ifade eder. Islahu beynen nas, insanların arasını bulmak. Yüce Rabbimiz mümin kullarının sadece müseccel Allah düşmanları hariç bütün varlıkla bir sulh ortamı, ülfet ortamı içinde olmasını arzular. Kulun Allah'la arası bozuk olmamalı. En önemlisi bu. Kendi içinde de barışık olmalı. Kendisiyle de barışık olmalı insan. Etrafıyla da barışık olmalı. Ülfet ehli olmalı. Yani yaralayıcı, insanları birbirinden koparıcı, hiçbir davranışın içine düşmemeli. Bu yönüyle bu ayeti kerime her müminin yüreğinde bir ser levha olarak asılı durmalıdır. Diğer mümin kardeşlerine bakarken Hakk'ın rahmetini üzerine çekecek tarzda bir kardeşlik duygusuyla yaklaşabilmelidir. Zaten Rabbimiz böyle yaparsanız diyor, hepiniz merhamete nail olursunuz. Hepiniz rahmete erişirsiniz. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ bu. O bozuşan müminler de, arayı ıslah edenler de. Neticede hepiniz birden bir rahmetle buluşacaksınız. O zaman şöyle diyebiliriz belki. İki Müslümanın arasını bulduğumuz zaman o bulunan yere büyük bir rahmet nüzul eder, iner ve o rahmetten herkes istifade eder. Yüce Rabbimiz böyle kardeşlik ilan edince Habib-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu kardeşliğe çok çok dikkat çeker ve müminleri sürekli uyarır. Mesela şöyle buyurur bir hadislerinde, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Gerçekten öyle. Vücudunuzun herhangi bir yerinde bir sızı varsa, acı varsa derler ya, sızı neredeyse, acı neredeyse can oradadır diye. Bütün gözünüz, kulağınız, hissiyatınız oraya odaklanır. İşte böyle olacak. Hangi Müslümanın ayağına diken battıysa, yüreği sızladıysa, mahzun olduysa, diğer müminler de ondan etkileniyorsa aradaki iman hatları çalışıyor demektir. Ama öyle değil de bana ne diyorsa iman hatlarında çok büyük bir zafiyet var ya da kopukluk var demektir. Orada dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bir misal anlatılır. Seriye Sakati, bu Sırrı Sakati diye de geçer bazı kitaplarda. Bir gün derste talebelerine müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir hadisini izah ederken bir talebesi heyecanla içeri girer ve üstadım bütün mahalle yandı kül oldu. Yalnız sizin ev kurtuldu der. Hazret elhamdülillah der. 30 sene sonra bir dostuna ben o vakit elhamdülillah demekle bir anlık da olsa sırf kendimi düşünmüş, felakete uğrayanların ızdırabından uzak kalmış oldum. İşte 30 senedir o andaki gafletimin tevbesi içindeyim der. Ha, ne büyük bir yürek işte. Yani o anda elhamdülillah elbette denir ama o elhamdülillahı derken diğer müminlerin acısını paylaşan bir yürekle elhamdülillah. Bir taraftan evet yanmayan bir ev için şükredersiniz, Allah'a hamd edersiniz. Ama diğer müminlere karşı da gönlünüzde bir merhamet hissiyatı varsa orada elhamdülillah demek suç değil. Ama o hissiyat yoksa işte orada elhamdülillah demek, diğerlerini düşünmemek demek ki Allah dostlarının terazisinde çok büyük bir suç, çok büyük bir adeta ne diyelim gaflet olarak algılanıyor ve 30 yıldır bunun istiğfarı içindeyim diyor Hazret. Yine Efendimiz buyururlar ki konuyla ilgili çok sayıda hadis-i şerif var tabi. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. Bakınız, her bir cümle Müslümanı Müslümandan uzaklaştıran değil, Müslümanı Müslümanla kucaklaştıran cümleler. Ne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakınız onun terbiyesi ne kadar hikmetli bir terbiye. Yine buyururlar, birbirinizi haset etmeyin. Çünkü haset ayırır insanları, koparır. Birbirinizin aleyhine alışverişi kızıştırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayın. Ey Allah'ın kulları, hepiniz kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Onu kendi haline yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Efendimiz üç defa sadrına, yani göğsüne işaret ederek buyururlar ki, takva işte buradadır. Takva işte buradadır. Takva işte buradadır. Kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın diğerine kanı, malı ve namusu, yani şerefi, haysiyeti haramdır. Koruyacak yani, çiğnemeyecek, çizmeyecek, onurunu zedelemeyecek. Yüce Rabbimiz bu kardeşlik ilanını yaptıktan sonra bu kardeşliği bozacak hususlara dikkat çeker şimdi. Neleri yapmamalıyız müminler olarak? Hangi yanlışlara düşmemeliyiz ki bu kardeşliği koruyabilelim? Buradaki dikkat çekilen yanlışlar yapılacak olursa kardeşlik berhava olur. Yani toz duman olur. Yani yerle yeksan olur. Onun için Hakk'ın hatırlatmalarını kalbimizde daima dipdiri hissetmeliyiz aziz dostlar. 11. ayet tam da bunlarla ilgili. Ya eyyühellezine amenu la yeskhar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisain asa en yekunne hayran minhun. Ey iman edenler, ey müminler, bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Herhangi bir topluluk bir diğer topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha hayırlı, daha iyi kimselerdir. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Alay, birini küçük görmek, üstten bakmak gerçekten büyük günah. Bazen olur, cemaat bir cemaat diğer bir cemaati, bir vakıf diğer bir vakfı, bir parti diğer bir partiyi nasıl küçük görür, nasıl alaya alır, değil mi? Çok yaşıyoruz toplumda. Ya da bir mahalle diğer bir mahalleyi, bir şehir diğer bir şehri, hemşericilik adına, bir ırk diğer bir ırkı alaya alır. Yapmayın bunu diyor Cenab-ı Hak. Bu sizin İslam kardeşliğinizi bozar. Aranızdaki iman bağını zayıflatır. Belki koparır. Sonra düşmanlar olursunuz. Ve ayetin sonu çok enteresan, bakınız. Umulur ki diyor, hiç belli olmaz. Belki de alay ettikleriniz sizden daha hayırlıdırlar. Fakir şöyle diyorum. O an için çok daha hayırlı olmasalar bile Allah o alay edilenleri alay edenlerden daha üste çıkarır. Allah Celle Celaluhu hiçbir kulunun haksız yere küçük görülmesini, hiçbir kuluna üstten bakılmasını istemez ve buna razı olmaz. Değerli dostlar, Yüce Rabbimiz mesela bazı ayetlerde şöyle buyurur. Allah der, müstezafları müstekbirlerin üzerine çıkaracaktır. Bakınız, müstezaf ne biliyor musunuz? Zayıf görülenler. Müstekbir kim? Kendini büyük görenler. Allah buyuruyor ki ben bunları tesis edeceğim. Köleleri küçük gördüler, değil mi? Bilal'i küçük gördüler. Süheyb'i küçük gördüler. Süheyb-i Rumi'yi küçük gördüler. Ne bileyim, toplumda böyle malı mülkü olmayanı küçük gördüler ya, o Mekke'nin kodamanları. Cenab-ı Hak ters çevirdi. Bilal aziz oldu. Hem de öyle aziz oldu ki Kabe'nin tepesine çıktı, oradan Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanı o ilan etti. İbni Mesud'u küçük gördü Ebu Cehil. Ama o yere yıkıldı. İbni Mesud da onun üstüne oturdu. O Bedir'de onun kellesini Resulullah'a getiren İbni Mesud oldu. Şimdi Cenab-ı Hak, hakikaten dikkat etmek lazım. İnsanlarla konuşurken, efendim insanlara bakarken, değerlendirme yaparken, küçük görme ifadesi diyebileceğimiz cümleler kurmamalı. Bakışlarımızdan ibadullah'a istihkar anlaşılmamalı. Allah'ın kullarını küçük görüyormuşuz izlenimi olmamalı. İnsana böyle yandan bakmamalı. Bunlar son derece önemli. Bunlar öyle tehlikeli noktalar ki ayağınız kayar düşersiniz, o yerde gördüğünüz de ayağa kalkar. O bakımdan şu ayet ne kadar uyarıcı. Sizden diyor bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Biz onlardan daha üstünüz demeyin. Bakınız ene hayrun minh cümlesi, ben ondan daha hayırlıyım cümlesini Cenab-ı Hak şeytana söyletiyor. Da öyle. Şeytan öyle dedi Adem Aleyhisselam'a bakarak. Ben ondan hayırlıyım dedi. Ben ondan hayırlıyım cümlesi şeytani bir cümle. Ne biliyorsun? Bugün sen buradasın ama yarınını biliyor musun? Öyleyse dikkat et. Aman dikkat, cümlelere dikkat. Eskiler söz vücut bulur derlermiş. Yani o söz bir şey ortaya çıkarır. Bela ağızdan çıkan söze bağlıdır derlermiş. Bu yönüyle hiçbir topluluk diğer bir topluluğu alaya almamalı. Hocam bu yanlışları var, söylemeyelim mi? Git yanlışlarını güzelce ikaz et, tamam. Hatırlat, ikna et. Emri bil maruf ve nehyanil münker yap. İyiliği söyle, kötülükten alıkoymaya çalış. Ama bu senin alay etmeni gerekli kılmasın. Sen kimi alay ediyorsun? O Allah'ın kulu değil mi? Allah kendi kulunun alaya alınmasını istemez. Burada çok dikkatli olmak lazım. Allah adına bir şey yap ama. Allah adına bir tebliğde bulun. Allah adına bir hatırlatmada bulun. İleride gelecek. Onun gıybetini de yapma. Bak yüzüne karşı da onu küçük görme. Arkasından da onu küçültmeye çalışma. Bunlar kardeşliği zedeleyen hususlar. Ne büyük edepler. Devamında وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنْ Kadınlardan bir grup da diğer kadınları diyor alaya almasın. Alay edilenler belki onlardan daha üstündürler. Evet, o an için belki alay edenler üstün gibi, üstün konumda gibi görünüyor olabilirler. Ama bugün böyle. Yarın, buradan şunu anlıyor. Yarın o alay ettikleri kendilerinin üstüne çıkacaktır. Kendilerinden daha öne geçecektir. Kendilerinden daha güzel insanlar olacaktır. Bu sebeple son derece tehlikeli bir cümle. Belki alay etmek yerine yapabiliyorsan dua et. Allah hepimize istikamet versin de. De bunu. Evet hepimizin yanlışları var de. Hepimizin eksikleri var. Hepimizin kusurları var. O kardeşlerimizde siz bunları söylüyorsunuz ama onların da şu artıları var de. Anlatırlar. Bir 3-5 kişi bir araya oturmuşlar. Birinden bahsediyorlar. Onun da herhalde eksiklerini dile getiriyorlar ki. Sami Efendi Hazretleri üzerlerine gelmiş. Bu son dönemin büyük ariflerinden. Demiş ki o kardeşimiz çok cömert demiş. Bakınız siz bir kardeşten bahsediyorsunuz galiba. O kardeşimiz çok cömert. Şimdi hemen mevzuyu değiştirmiş tabii. Onun bir güzelliğine odaklanmalarını istemiş. Bu ne kadar önemli bir şey. Ne kadar önemli bir edep. Bu bakımdan dikkatli olmalı. Burada hanımlar ayrıca zikrediliyor. Halbuki onlar da bir topluluk. Ama neden hanımlar ayrıca zikrediliyor? Belki de efendim... Birincide kavim topluluk diyor, diğerinde kadınlar diyor. Topluluk topluluk birbirini efendim küçük görme tarzında bir durum söz konusu olabildiği gibi hanımlar daha da muhtemelen hem topluluk halinde hem de fertler halinde daha çok dikkat çekici bir alay günahı ya da ayıbı kusuru ortaya çıkıyor olabilir. Bir bu sebep olabilir. Onlara hususiyle özellikle kadınlar diye birincide rical demiyor, erkekler demiyor da topluluk diyor. Halbuki o topluluğun içinde kadınlar da var, erkekler de var belki. Fakat burada kadınların ayrı zikredilmesi bu işin daha çok belki hanımlar topluluğunda ortaya çıktığı anlamına da gelebilir, yorumlanabilir. Bilemiyoruz, bu bir yorum tabii. Şöyle de izah ediyor bazı müfessirlerimiz. İslam toplumunda kadınlar ve erkekler hani bir arada harmanlanmış şekilde çok bulunmazlar. İhtilat dediğimiz karma ortamlardan olabildiğince uzak dururlar. Uzak durmalıdırlar da. Zaruret kadar, ihtiyaç kadar elbette şer-i şerifin ölçülerine dikkat edilerek beraber bulunulabilir. Beraber iş yapılabilir. Ama her birinin ölçüleri var. Fıkıh kitaplarında bunların geniş izahları var. Dolayısıyla böyle bir hanımlar ve erkekler diye toplum hani adeta iki bölüm halinde değerlendirildiği için Cenab-ı Hak her ikisine de ayrı ayrı bu hususu hatırlatmış oluyor. Onları özel olarak zikretmiş oluyor der bazı müfessirlerimiz. Devam ediyor bu ayet 11. ayet. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi nefislerinizi ayıplamayın. Bak kusur hale getirmeyin. Ve la telmizu enfusekum müfessirlerimiz tarafından iki şekilde anlaşılabilir diye yorumlanmış. Birincisi, siz erkeğiyle kadınıyla hepiniz toplum toplum, topluluk topluluk, efendim vakıf vakıf, dernek dernek, devlet devlet, her neyse, ırk ırk bir tek ümmetsiniz. Ve bir tek cesede benzersiniz. Tek bir hüviyetiniz var adeta, şahsiyetiniz var. Siz birbirinizi böyle ayıplarsanız, kusura nispet ederseniz ya da alay ederseniz kendinizi ayıplamış olursunuz. İnsan kendi vücudundan herhangi bir uzvu ayıplarsa kendini ayıplamış olmaz mı? Bir bu anlam veriyorlar. Bir de şu anlamı veriyorlar. Ya bu ayıplama hususu, biriyle alay etme, eğlenme hususu zaten kişiliğinizi ayıplı kılar. وَلَا تَلْمُزُوا اَنْفُسَكُمْ Dolayısıyla siz böyle bir aybın içine düşmeyin demiş oluyor Yüce Rabbimiz. Yani birbirinizi dilinizle tanetmeyin, yaralamayın, incitmeyin, kırmayın, dökmeyin buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ayette geçen lemz kelimesi dil ile incitmek birisi anlamına kullanılıyor. Ancak daha genel anlamda da kullanılabilir demiştir yine fesirlerimiz. Birini dille alay etmek, bazen beden diliyle alay etmek de bunun içine girer. Birini açıkça veya kinaye yoluyla, dolaylı yoldan kötülemek, onu incitmek, gönlünü kırmak, bütün bunlar. Bunları yapmayın diyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinize ayıp bulaştırmayın. Yani kendinizi lekelemeyin. Kendinizin değerini düşürecek iş yapmayın demiş oluyor. Telmizu kelimesinde bunların hepsi var aziz dostlar. Ve birbirinizi hangi sebeple olursa olsun, ister zahiri sebeplerle, dünyevi sebeplerle, ister ne bileyim bazı değerler sisteminize göre hor görerek, kötü sözler söyleyerek itibarını zayıflatmayın. Güzel bir şiir var, hani çok tekrar edilir. Harabat ehline hor bakma zahit, defineye malik viraneler var. Bilmiyorsun. Kimde ne var bilmiyorsun. Kimin içinde ne saklı bilmiyorsun. Her insan bir hazine. İçinde ne saklıyor bilmiyorsun. Onun Rabbi ile nasıl bir ilişkisi var tam bilmiyorsun. Onun yaşadıkları efendim özgeçmişi, ona neler yükledi bilmiyorsun. Ve sen kendince, kendi gözünle, kendi gözlüğünle muhatabı ayıplıyorsun. Ona üstten bakıyorsun. Alaya alıyorsun. Yapmayın bunu diyor. Bu sizi de lekeler. Topluluk olarak, müminler topluluğu olarak topluluğunuzu lekeler bu. Kendi kendinize ayıplı kılmayın diye Yüce Rabbimiz bakınız bu ayette dikkat çekiyor bu önemli kardeşliği bozan hususlara. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirinize kötü lakaplar takmayın. Ey fasık, ey münafık, ey işte burai, iki yüzlü falan gibi birbirinizi incitecek kötü lakaplar takmayın. Mümin olduktan sonra insanı böyle küçültecek şekilde ona hitap etmeyin. Evet, güzel lakaplar takabilirsiniz. Birisine üstad diyebilirsiniz. Değil mi? Birisine daha farklı güzel isimler ya da vasıflar yakıştırabilirsiniz. Onun gönlünü hoş edecek şekilde ona hitap edebilirsiniz ama bazen bazı lakaplar var ki işte Anadolu'muzda da, şehirlerimizde de, köylerimizde de insanların hoşlanmayacağı tarzda kötü lakaplar verilir bazen. Bu da çok incitici oluyor. Çocuğunu incitiyor, hanımını incitiyor, kendini incitiyor. Çok yönlü bir ne diyelim sorumluluğun ya da suçun içine düşüyorsunuz. Fakat alimlerimiz derler ki lakap takmak mesela eğer tarif için olursa bir yerde diyelim birden fazla Ali isminde ya da Veli isminde kişi var. Birinde de bir hani Veli şöyle söyledi. Hangi Veli? Evet şimdi bizim toplumumuzda soy ismiyle de insanlar ayırt edilirler. Ya da memleketiyle de diyebilirsin. Ya Konyalı Ali var ya bizim ya da Ankaralı Ali diyebilirsin. Ama ya hani görme özürlü Ali var ya. Bu da söylenebilir diyor alimler. Tarif için olur. Ama bir insanı böyle küçültücü, onun hoşlanmayacağı tarzda ona hitap etmek, o Allah istemiyor onu. O haram işte. Onu yapmamak lazım. Bir insan eğer ama diye tarif edildiği zaman ya da topal diye tarif edildiği zaman inciniyorsa ona başka bir, onun gönlünü hoş edecek başka bir güzel vasıfla onu tanımlamak esastır. İsmiyle tanımlayabileceğiniz gibi daha farklı da tanımlayabilirsiniz. Hani şu maşallah çok güzel sesli olan Hafız Efendi var ya, bizim Ali Efendi dersiniz. Belki zahiren topaldır, aksak yürüyordur, efendim kamburlu olabilir. Bu tür eksikleri de insanı sürekli incitecek tarzda, hatırlatıcı tarzda sürekli zikretmemek lazım. Cenab-ı Hak bu tür lakapları da hoşlanmıyor. Yani razı olmuyor. Böyle yapmayın. Böylesi sizi soğutur diyor. İnsanların birbirlerine hitap cümleleri çok önemli. Gerçekten. Yani bir insana sahiplenici tarzda nasılsın beyim dersin. Abiyim dersin. Amcam dersin. Dayıcığım dersin. İnce o kadar güzel vasıflar bulabilirsin ki. Güzel abim benim dersin. Nasılsın güzel abim dersin. Mesela ne kadar sıcacık bir sahiplenici bir cümledir bu. Bu insanları birbirine yaklaştırırken sadece mesela bazen ismiyle Hasan, Hüseyin, Mehmet falan. Evet, bugün herkes birbirine böyle hitap ediyor ama bizim ecdadımızın terbiyesinde bir ismin önüne ya da sonuna ona hürmet yerine geçecek bir saygı ifadesi mutlaka konulmuş. Ahmet Efendi demiş, Mehmet Bey demişler ya da ağabey demişler, üstad demişler, hoca demişler, Hacı Hüseyin demişler. Bunlar güzel lakaplar. Yani lakap demek bir şeyi, bir kimseyi iyiliğini ya da kötülüğünü ifade edecek tarzda bir cümleyle anmak demek. Lakap öyle bir şey. Herkesin hoşlanacağı bir hitap tarzı da olabilir. Kendisine de sorulabilir. Efendim size nasıl hitap etmemi istersiniz diyebilirsiniz birine. Bir arkadaşınıza, bir kardeşinize, bir akranınıza. Eğer kendiniz bulamadıysanız, o da kendini ifade etmiyorsa sorabilirsiniz. Ya ben sana daha güzel hitap etmem için hangi cümleleri kurmamı istersen onunla hitap edeyim sana diyebilirsiniz bir insana. Ayıp bir şey olmaz. Bir ara bir yerde idareciyim. Büyüklerden de gördük. Herkese bey diye, işte efendi diye hitap edin. Böyle kendinize alıştırın anlamında tavsiyeler de alıyoruz. Ben idareciyim. Bir üniversite yurdundayım. Bir öğrencimize de ona da hakikaten iltifat olsun diye de nasılsınız Numan Bey dedim. Ya hocam bana bey demeyin dedi. Ben dedi bunu dedi çok böyle dedi ne bileyim dedi şey görüyorum, hoş görmüyorum dedi. Tamam dedim sana bey demeyeyim o zaman. Nasıl hitap etmemi istersin dedim. Kardeş mi diyeyim dedim. Ne diyeyim? Nasıl hitap edeyim? Hani daha da güzel bir şekilde. Hocam bana sadece isminle hitap edin dedi. Ya Numan değil mesela dedi. E peki dedim. Bundan sonra sana Numan diyeceğim. Demek ki bey demekten, efendi demekten o kardeşimiz çok farklı bir şey anlıyor. Ve araya bir mesafe konduğunu anlıyor. Elbette kişiden kişiye de, örften örfe de, gelenekten geleneğe de değişebilir bu işler. Fakat bunu da bulmak lazım. Bir yolunu bulmak lazım. Yüce Rabbimiz çünkü kötü bir şekilde insanların birbirlerine lakap takmalarını istemiyor. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Adeta lakap atışmasına girmeyin. Yani burada ifade edemeyeceğim çok böyle ağır lakaplar duyuyoruz, görüyor ya da rastlamışızdır birçoğumuz. بِئْسَلْ اِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْا۪يمَانِ İmandan sonra diyor, fasıklıkla anılmak adeta ne kötü namdır bir adama. Bir adama hakikaten özellikle bir günahı çağrıştırıcı tarzda ağır cümleler kurmak ya da o cümleyle anmak, ey fasık demek mesela, ey bilmem şu demek, yani söyleyemiyorum şu an o cümleler. Duyuyoruz ama onu dilimiz alışmasın diye o kötü cümleleri kurmak istemiyorum, kötü isimleri. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir insan mümin olduktan sonra onun adeta günahını fark ettirecek tarzda hitaplarda bulunmak ne kötü bir şey diyor. Ey münafık diyorsun adama, ey mürai diyorsun, riyakar, ikiyüzlü, ne bileyim çok daha ağırları var bunların. Ne kötü bir şey bu diyor Cenab-ı Hak, yakışmıyor size diyor. Yani iman nasip olmuş bir adama böylesi davranışlar yakışmıyor diyor adeta bu ayet. İmandan sonra fasıklıkla isimlenmek nasıl bir şey diyor ya, nasıl bir şey bu? Bir insana bu anlamda bir ismi yakıştırmak çok çirkin. İki, bir insanda iman var ola ola böyle bir şeyi nasıl yapar o insan? Sanki bu manaya da göz kırpıyor ayet. Müminsen, senin dilinden o imanına yakışan güzel cümleler çıkmalı. Olmadı bu diyor Yüce Rabbimiz. Size yakışmıyor diyor. İmanla beraber bu yan yana durmuyor diyor. Çünkü iman kişiye nezaket yüklemeli. Zarafet yüklemeli, letafet yüklemeli. Yani insan imanla incelmeli, kabalaşmamalı. Kabalık insana yakışmıyor. Mümine hiç yakışmıyor. Zaten cahiliye kabalık demektir. Cahiliye İslam'dan önceki, Müslümanlıkla tanışmadan önceki insanın hali olabilir. Kaba saba olur insan. Ama İslam, o selim din, arı duru din, insanı inceltmeli, latif hale dönüştürmeli. Ayetler ne kadar terbiye edici. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim tövbe etmezse, geri dönmezse bu yaptığı işlerden diyor, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Zalimdir onlar diyor Cenab-ı Hak. Niye zalim? Yahu imanla buluşmuş bir insana layık olmayacak şekilde bir isim takıyorsun. Ya da onunla alay ediyorsun. Ya da onu incitiyorsun. Her halükarda zalim oluyorsun sen. Hatta aziz dostlar, Nisaburi Garaibül Kur'an adlı eserinde diyor ki, yasaklanan şeyde ısrar küfürdür. Sanki diyor yasaklanan şeyi emredilmiş gibi saymak anlamına gelir. Bunlar Cenab-ı Hak yasakladığı halde ısrarla bir insan bu yanlışlara düşmeye devam ediyorsa, işte Allah muhafaza zalim oluyor, zalim. Buradaki zalimi demek ki Nisaburi Hazretleri biraz küfür gibi de görüyor. Artık bu belki çok ileri bir görüş ya da ne diyelim, çok yanlış anlaşılabilecek bir görüş diye de değerlendirilebilir. Fakat Hazret'in baktığı nokta önemli. Allah bunu istemediğini bile bile sen ısrarla insanları alay etmeye devam edersen, ısrarla insanları sözünle, halinle incitmeye devam edersen, ısrarla insanlara kötü lakap takmaya devam edersen, diyor ki sen sanki Allah'ın emrettiğini yani ya da yasakladığını sanki emretmiş gibi yapıyorsun. Bunun ucu küfre gider diyor Hazret. İnkara gider. Allah muhafaza buyursun. Bazı arifler derler ya, bazı hakimler, her günahta küfre doğru giden bir pencere, bir yol vardır. Allah muhafaza buyursun. Günahın her çeşidinden Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Değerli dinleyenlerimiz, aziz dostlar. Doğrusu bugün sizlerle 3 ayetin tefsirini yapacaktım. Niyetim oydu. Ancak konular o kadar ehemmiyetli, o kadar önemli ki bugün 2 ayet okuyabildik. Tefsirini yapmaya çalıştık. Anlamaya çalıştık daha doğrusu. İnşallah bir sonraki dersimizde 12. ayetten devam ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.